billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Önce şuhur selasenizi tebrik ediyoruz. Recep-i Şerif, Şaban-ı Muazzam, Ramazan-ı Mübarek 3 aylar geldi. Cenab-ı Hak külli manada istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. İhtiyarlar Risalesi'nin 1., 2., 3. ricasını daha önceki derslerde yapmıştık. Bugün 4. ricadan okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 4. rica. Bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığından gafleti idame ettiren, gafleti devam ettiren sıhhati bedenim de, bedenimin sıhhati de bozulmuştu. İhtiyarlıkla hastalık müttefikan bana hücum etti. İhtiyarlık ve hastalık ittifakla adeta birleştirerek güçlerini bana hücum ettiler. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Çoluk, çocuk, mal gibi beni dünya ile bağlayacak alakalar da yoktu. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim sermayeyi, ömrümün meyvelerini, bütün günahlar, hatiyatlar, hatalar gördüm. Niyazi Mısri gibi feryat eyleyerek dedim, bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip, dide giryan, sine bir yan, akıl hayran bir haber. Evet, şimdi buraya geçmeden önce, yani şu meseleyi biraz tahlil etmek lazım. Bediüzzaman Hazretleri, gafleti idame ettiren sıhhati bedenin bozulmuştu derken, kendinde devam eden bir gafletten bahsediyor. Ayrıca dersin devamında, müteakip cümleler içerisinde, sermayeyi, ömrünü heba olduğunu ifade ediyor. Şimdi buna nasıl bakmamız lazım? Nasıl bakacağız? Kader Risalesini açtığımız zaman, Kader Risalesi'nin 1. mehpasının hemen başında şu ifadelerle karşılaşıyoruz. İnsandan sudur eden hayırlar, güzellikler şayet olursa kader karşısına çıkıyor. Diyor ki, yapan sen değilsin, haddini bil. Yani dolayısıyla insan İyilikler ve kemalat ile mağrur olamaz, onlara sahip de çıkamaz. Örneğin biraz önce akşam namazı kıldık. Akşam namazını kılmamız için sadece namazın işte 12 tane şartı gerekmiyor. Belki 12 milyar şart var. İşte vücudumuzda kalbimizin çalışması, hafızamızın çalışması, efendim damarlarımızda kanımızın akması, ondan sonra aklımızın yerinde olması gerekirken güneşin çalışması, kainat fabrikasının harekete geçmesi, galeyana gelmesi, bulutların sevk ve idare edilmesi, kainatın çalışması gerekiyor. Dolayısıyla milyarlarca şart içerisinde sadece bir şart bizim namaza ne yapmamız? İrademizle namaza yönlenmemiz. Yani aynanın kendisini güneşe yöneltmesi, yüzünü güneşe döndürmesi gibi biz de yüzümüzü hayra dönüyoruz. Ayna zatında karanlıktır. Güneşe yüzünü döndüğünde nuraniyet kesbediyor. Onun gibi. Bediüzzaman Hazretleri bu manayı ders veriyor ve de tabii ki gayet iyi bildiğinden dolayı kendisinden sudur eden hayırlara, güzelliklere sahip çıkmıyor. Mesela ilmi noktadan Risale-i Nur gibi bir eser ortaya koymuş. Dolayısıyla bu benim demiyor, buna sahip çıkmıyor. Yine Kader Risalesi'nin hatimelerini çevirdiniz mi birkaç sayfa, şöyle bir ifadeyle karşılaşıyorsunuz. Diyor ki, ey mağrur nefsim, gururlanma. Burada mağrur nefsim, yani gururlu nefsim değil aslında. Gurur her nefiste potansiyel olarak var. Enaniyet, kibir her nefiste potansiyel olarak var. Şayet olmazsa zaten insan mübarek bir şey olur. Cenab-ı Hak o gibi şeylerle imtihan ediyor. Ama bu büyük zatlar, başta peygamberler, sonra veliler olmak üzere bu gibi hastalıkları veya bu gibi şeyleri işletmemişler. Yani o potansiyeli harekete geçirmemişler. Yani nefisleriyle yaptıkları mücahedeyi, çarpışmayı kazanmışlar. Yani gurur, kibir gibi aşağı şeyleri ayaklarının altına almışlar. Ey mağrur nefsim, gururlanma, üzüm ağacına benzersin. Çünkü üzüm ağacı salkımları kendisi takmamış. Malum yani üzüm ağacı zaten kendisi o kadar gariban ki ayakta bile duramıyor. Ayakta durmak için başka bir yere el atıyor, başka bir yerden yardım alıyor. Sonra yere bakıyorsunuz kupkuru, ağacın kendisine bakıyorsunuz kupkuru. Dolayısıyla meyvelerine, danelerine bakıyorsunuz sulu, ballı, şurup. Anlaşılıyor ki yani bu üzüm salkımlarını üzüm ağacı kendi takmamış. Sen de ona benzersin diyor. 26. söz gibi en müdakkik, en büyük alimlerin bile yani insanlara anlatamadıkları, anlatmaya muvaffak olsalar da ancak havassa ders verebildikleri sırlı bir meseleyi birkaç sayfa içerisinde çok mükemmel bir şekilde anlatıyor mesela. Diyelim ki Bediüzzaman Hazretleri ilmi manada bir ağaçsa bir salkımı da 26. söz. Veya geceden sonra sabahın, güzden sonra baharın gelmesi katiyetinde haşrı ispat eden 10. söz, 29. söz. Bir başka salkım diyebiliriz. Veya işte en muğlak, en müşkil işte meseleleri hal ve keşfeden, kainatın sırrını tılsım muğlakını açan 30. söz gibi Ene ve Zerre Risalesi. İşte ikinci şua, münacat, yedinci şua, efendim 30. lema, ismi azam risalesi. Ha bunlar diyor ki, bunlar benim değil diyor. Kur'an'ın diyor. Yani kendisinden sudur eden hayır, güzellik, ilmi manada diğer cihetlerle ona sahip çıkmıyor. Ama yine Kader Risalesi'nde ifade edildiği gibi, evet şurada diyor, yani mümin mesuliyetten kurtulmaması için karşısına ne çıkıyor? Cüz'i irade çıkıyor. Ona cüz'i ihtiyari çıkıyor. Ona mesulsün, mükellefsin der. Dolayısıyla yaptığımız hatalarda, yanlışlarda, günahlarda bunlara da gafletimize, her şeyimize ne yapıyoruz? Sahip çıkmamız gerekiyor. Hemen Kader Risalesi'nin sonunda şey var. Bir zeyil var. Birinci hatvede nefsin özelliklerinden bahsediyor. Diyor ki insan cibiliyeti yani yaratılışı ve fıtratı itibariyle nefsini sever. Bizzat yalnız kendi nefsini sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Hatta mabuda layık bir tarzda nefsini metheder. Mabuda layık bir tenzih ile nefsini meayipten, asıl şeylerden, ayıplardan, kusurlardan tenzih ve tebriğ eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez, kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzda şiddetle müdafaa eder. Ondan sonra fıtratında tevdi edilen mabudu hakikinin hamd ve tesbih için verilen cihazatı, Allah'ı hamd ve tesbih etmek için verilen cihazatı, kabiliyetleri kendi nefsine sarf eder. Kendini görür, kendini güvenir, kendini beğenir. Yani nefiste bu özellikler var. Dolayısıyla burada anlattığı yerin en başına koymuş. Ayette diyor ki, nefislerinizi temize çıkarmayın. Bir başka ayette de diyor ki, قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّهَا. Nefsini temizleyen kurtulmuştur. Yani baktığın zaman Allah bunlar birbirine acaba zıt bir mana mı? Hem nefsini temizleyen kurtulmuştur diyor. Hem de nefsinizi temize çıkarmayın diyor. Aslında ikisi ayrı şeyler. Nefsi temize çıkarmak, nefisten razı olmak, nefisten memnun olmak, nefisin işte kusurlarını, hatalarını, ayıplarını, yanlışlarını, isyanlarını, günahlarının üstünü örtmek veya nefsi savunmak. Nefsi temizlemek ise tezkiye-i nefs etmemek. Yani nefsin bu günahlarını, hakaretini, hıyanetini, ihanetini ne yapmak? Bilmek ve onun potansiyel olarak ebedi hayatı, milyarlar sene sonsuz hayatı parçalayacak bir düşman olarak bilmek, doğrusu onunla dost olmamaktır. Onunla dost olmadığımız zaman da, onun düşman, en büyük düşman olduğumuzu bildiğimiz zaman da onu ittiham ederiz, kusurlarını, hatalarını görürüz. Aksi takdirde ona rıza nazarıyla baktığımız zaman ayıplarını göremeyeceğiz. Dolayısıyla ondan razı olacağız. Dolayısıyla şeytana maskara olacağız demektir. Yani burada nefsimize nasıl bakmamız gerektiği dersi veriliyor. Örneğin ben kendimi nihayetsiz derece cahil bilmem gerekir. Alim bildiğim zaman bir kere ilim kapısı kapanıyor. İkincisi, kendimi alim bildiğim zaman işte enaniyet, kibir, gurur gibi şeyler, o mikroplar oynamaya başlıyor. Veya işte kendini alim bildiğin zaman teveccüh-i nas, alkış, takdir vesaire istersin. Ama kendini cahil bildiğin zaman bu gibi arızalar ve tehlikeler kesinlikle söz konusu olmadığı gibi ilim kapısı da sonuna kadar açık. Çünkü şiddetle ilim tahsil etmek isteyeceksin. Bunun gibi kendimi nihayetsiz derecede günahkar bilirsem, o zaman ne yapacağım? Sürekli tevbe kapısına müracaat edeceğim. Bir ciheti de bu büyük zatların nefsimize bu hakikatler muacehesinde bu Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadelerini değerlendirmek lazım. Bir başka boyutu da büyük zatların gafleti bizimkine benzemiyor. Yani onlar amelin en iyisini yapmaya çalıştıkları için veya yaptıkları için amelin iyisini yapmak onlara göre bir gaflet oluyor yani. Bu noktayı nazardan da bakmak lazım. Mesela biz oruç tuttuğumuz zaman ağzımızdan bir şey girdiği zaman orucumuz bozuluyor. Onların kalbi de oruç tutuyor. Mesela bir an gaflet ettikleri zaman onu, o orucu tekrar tutuyorlar. Bir an gaflet etmekle orucu bozulmuş sayıyorlar. Örneğin. Bir başka ciheti de Bediüzzaman Hazretleri işte burada gaflet devam ediyordu falan diyor. Ömür sermayesini heba ettim falan diyor. Zayi ettim diyor. İşte hatalar, günahlarla vesaire. Sonra bu düştüğü sıkıntılı haletten Kur'an'ın himmetiyle, Kur'an'dan bulduğu şifa ve tesellilerle kurtuluyor. De bunu buraya niye yazmış? Tamam, bu hadise başından geçmiş, hissetmiş, şey yapmış da buraya niye yazmış? Anlaşılıyor ki bu bizim için yazılmış. Anlaşılıyor ki bu asrın hastalıklarını teşhis ve tedavi eden manevi bir tabip, manevi bir doktor olması hasebiyle bunları, aynı sıkıntılara, şeylere biz de girebiliriz veya girmeye namzetiz ihtimaliyle buraya yazmış. Yani böyle bakmak lazım. Örneğin ben bakıyorum ki tam bana göre yazmış. Mesela ben işte bazen soruyorlar, böyle ders yaptığımız yerlere diyorlar ki Risale-i Nur'u işte kaç yaşınızda tanıdınız? Ben diyorum 26 yaşımda tanıdım. Sonra da diyorum işte tam 26 sene saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Bakıyorum 26 sene hakikaten heba olmuş gitmiş yani. Dolayısıyla buradaki şeyleri okurken ya bu Bediüzzaman Hazretleri değil de kendi şahsımıza sanki böyle kendimizi anlatıyormuş gibi kendi nefsimize okumak, nefsimizdeki hastalıkları o noktada tedavi etmeye çalışmak elzemdir diye düşünüyorum. Bu kısa açıklamadan sonra yeniden okuyayım. Bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığımdan gafleti idame ettiren sıhhati bedenim bozulmuştu. Bunu Hastalar Risalesi'nde acip bir tarzda, çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Hemen ben oradan özetleyeyim. Beşinci deva olması gerekir. Yani bir kısım gençler diyor, hastalıklarından şikayet edip bana geliyorlar. Diyorlar ki işte bana, bize dua et. İşte Cenab-ı Hak bize şifa versin. Kardeşim diyor, ben size acımıyorum ki merhamet edeyim de size dua edeyim. Sonra açıklıyor, yani senin bir kısım emsalin, sen hastasın. Ama senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla. Bela bazen sağlıklı olmak, sıhhatli olmak bazen bela oluyor. Sıhhat belasıyla gaflete düşüyor, namazı terk ediyor, o kabri düşünmüyor, Allah'ı unutuyor. İşte dünya hayatı ahirete kıyas edildiği zaman bir saat gibi bir şey olur. Çünkü ebedi sonsuz bir hayat. Ahiret hayatı, dünya hayatı geçici fani bir hayat. Bir saatlik dünya hayatını tercih ediyor, onun zahiren hakikat noktasında değil de zahiren görünüş itibariyle bir keyfine veya zehirli bal hükmünde olan lezzetlerine aldanıyor. Ebedi sonsuz hayatını sarsıyor, zedeliyor. Neyle? Sıhhat belasıyla. Ama diyor sen hastasın, hastalık gözüyle herhalde gideceğin menzilin olan kabrini, daha arkasındaki uhrevi menzilleri görüyorsun, ona göre davranıyorsun. Ve şu cümle çok enteresan. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat de bir hastalıktır. Yani hasta olmak bazen çok güzel neticeleri var. Gafleti idame ettiren sıhhati bedenin bozuldu. Gafletin devam etmesine engel oluyor. Bedenin sıhhatinin bozulması. İhtiyarlıkla hastalık müttefikan ittifak ettiler, bana hücum ettiler. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Çoluk çocuk mal gibi beni dünya ile bağlayacak alakalar da yoktu. Yani ihtiyarlıkla hastalık ittifak ettiler, bana neyi gösterdiler? Yani sen gidiyorsun, kabre doğru gidiyorsun. Yani önünde ölüm var. Şimdi geriye baktığımda çoluğum yok, çocuğum yok, malım yok, mülküm yok, param yok. Yani tamam eyvallah deyip gitmem lazım. Ama gideceksin, ama elinde ne var? Götüreceğin yere neyle gideceksin? Ona baktım diyor. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim sermayeyi, ömrümün meyvelerini. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim ömür sermayemin meyveleri nedir? Gençlik sersem olunca meyvesi de güzel olmaz. Bütün günahlar, hatiyatlar gördüm. Sonra Niyazi Mısri gibi feryat eyleyerek dedim. Bir ticaret yapamadım. Nakdi ömür oldu heba. Bir ticaret yapamadım. Dünya aslında ahiretin bir mezrası. Dünya ahireti kazanmak için bizim geldiğimiz bir yer. Ebedi hayata dünya çekirdek olması noktasından kıymetlidir. Yoksa hiçbir kıymeti yoktur dünyanın. Ahirete mezra olması noktasından dünya ehemmiyetlidir. Ama ben ne yaptım? Ömür sermayesini hep heba ettim. Sonra aklım başıma geldi, yola geldim. Ticaret kervanına yetişeyim diye. Lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp, nalan edip, düştüm yola tenha garip. Ama yani bir ticaret de yapmak lazım. Geç de olsa aklım başıma geldi, ağladım, inledim, yola düştüm. Tek başıma garip bir şekilde. Sonra dide gir yan, sine bir yan, akıl hayran bir haber. Gözlerimden yaşlar akıyor, sinem kavrulmuş yanıyor, aklım şaşkın bir vaziyette diyor. Bu yani şiir de enteresan bir şiir. O vakit gurbetteydim. Meyyusane bir hüzün ve nedametkarane bir teessüf ve istimdatkarane bir hasret hissettim. Öyle hüzünlendim ki daha bu hüzün bitmez diye ümitsizliğe düştüm artık. Yani ben bu hüzünü nasıl kaldıracağım? Sonra çok perişan, pişman oldum. O kadar teessüf hissettim. Sonra istimdatkarane, yani bir yardım eli bana ulaşır mı hasretle, o yardım elini aradım. Hasretle, istimdatkarane. İşte buraya kadar bizim yaramızı anlattı. Bundan sonra da yaramızın merhemini anlatacak inşallah. Birden Kur'an-ı Mucizül Beyan, mucize beyanlı Kur'an, mukaddes kitabımız imdadıma yetişti. Bana o kadar kuvvetli bir rica kapısını açtı ve öyle hakiki bir teselli ziyasını verdi ki o vaziyetimin 100 derece fevkindeki yeysi, biraz önce anlattığı o sıkıntılı haletin 100 derece daha üzerinde, fevkinde bir ümitsizliği dahi izale eder, dağıtabilir. Yani izale eder ve karanlıkları dağıtabilirdi. O kadar muazzam, mükemmel bir derecede bana böyle şifa sundu Kur'an. İşte rica kapısı, ümit kapılarını araladı. Teselli ışığını verdi. Bütün ümitsizliğimi şey yaptı, dağıttı. Nedir peki o? Evet, ey benim gibi dünya ile alakaları kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Ya şu hakikaten çok edebi ifadeler yani. Benim gibi ihtiyarlar işte. Ölmeye yakınlaşmış ihtiyarlar falan demiyor. Onu da güzel edebi bir üslup halinde söylüyor. Ey benim gibi dünya ile alakaları kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Bu dünyayı en mükemmel ve muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden, yaratan bir Sani Zülcelal, mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle, en çok misafir var da en ehemmiyetlileri insanlar, elhamdülillah. Biz de o cümledeniz yani. En ehemmiyetli misafirleriyle ve dostlarıyla, dostlar da işte bu ehemmiyetli misafir olduğunu idrak edip de Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun şekilde hayatını tanzim eden, onun dostluğunu kazananlar. O dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin. Mümkün mü yani? Madem bilerek bu sarayı yapmış ve irade ve ihtiyarla tanzim ve tezyin etmiş, elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Şimdi bir saraydan bahsediyoruz. Şimdi saray deyince benim aklıma böyle koca koca avizeleri olan işte böyle yerler geliyor. Şimdi Allah da bu dünyayı bir saray yapmış. 1.300.000 defa, saraydan 1.300.000 defa büyük bir avize takmış semavata. Sonra saray deyince böyle nakışlı, sanatlı, antika halılar geliyor aklıma. Allah bu yeryüzüne öyle bir halı sermiş ki, boydan boya, bahar mevsiminde yemyeşil bir halı sermiş yeryüzüne. Ve o halının da acayip nakışları var. Envai çeşit çiçekler o halının nakışları. Hatta envai çeşit kuşlar, böcekler, kelebekler o halının nakışları. Ve bu nakışların hepsi canlı, hayatlı, renkli, mucize, muhteşem. Ve saray deyince mesela sarayın bir köşesinde de koca bir akvaryum olur mesela. Oraya bir şey katsın, güzellik katsın diye. Saray gibi, kaşhane gibi yerlerde. Mesela ben internette görmüştüm. Dünyanın en zengin adamı diyorlar. Bill Gates'in evini, resmini yayınlamışlar internette. Bir tane büyük salon gibi odasının bir duvarı yerden şeye kadar, tavana kadar akvaryum. İçerisine de böyle büyük kocaman değişik değişik balıklar koymuş falan, böyle insanlar hayretle bakıyorlar falan. Allah da yani bu dünya sarayında, Allah'ın akvaryumları da okyanuslar. Hint okyanusu başka bir akvaryum. Büyük okyanus başka bir akvaryum. Karadeniz'de herhalde olsa olsa bu cam fanuslar var ya, içine 3-5 tane balık atıyorsun, o olabilir yani. İşte mesela sarayın diyelim depoları var. Dünya sarayının depoları da dağlar. Erciye, Süphan, Ağrı. Her biri ayrı bir depo. İçinde ilaçlar, madenler, sular, kaynaklar vesaireler. Ve bakıyoruz ki hepsi insan için özel olarak yaratılmış. Mesela dağların içerisinde vesaire işte kainat sistemi içerisinde uzay teknolojisi için ne gerekiyorsa onlar da var. Yani bu teknoloji daha dün kullanılmaya başlandı. Bütün bunları istif eden, bütün bunları bu şekilde dünya sarayında yapan, yaratan demek ki bizi biliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Nasıl ki yapan bilir. Öyleyse bilen de konuşur yani. İşte mesela konuşuyor. Nebe suresinde Ammeye tesailun diye başlıyor. Elem necalil arda mihada diyor mesela. Diyor ki işte yeryüzünü sizin için bir beşik yaptık. Şimdi bizim zamanımızda ben yani eskiden biliyordum. Şimdi böyle uzaktan kumandalı beşikler falan çıktı da. Mesela beşiği şöyle hızlı salladığın zaman çocuk ağlar. Yavaş salladın da yine ağlar. Ondan da memnun olmaz. Bir ayarda sallayacaksın. Öyle uyur. Yani bakıyorsun küreyi arz beşiğini Allah nasıl döndürüyor. Ne hızlı ne yavaş. Bize zarar vermeyecek şekilde. Sonra hazineli kazık olarak dağları yarattık diyor. Dağları da hazineli kazık demesi çok enteresan. Şimdi beşik veya gemi olarak bakarsak o geminin dengede tutması için bir kazık lazım. İşte dağlar o dengeyi muhafaza ediyor. Ayetül Kübra'da dağların yaratılış hikmetlerini söylüyor. Bir de hazineli. İçinde ne ihtiyacımız varsa Allah depolamış. Sonra sizi çiftler halinde yarattım diyor. Uykuyu dinlenme, geceyi örtü, gündüzü maişet tezgahı olarak yarattım diyor. Sonra semavatı 7 kat olarak sağlam bir şekilde çattık, inşa ettik. Sonra semaya parıl parıl yanan bir kandil astık. Sonra bulutlardan yağmuru indirdik. Otları, bitkileri, ağaçları, bağları, bahçeleri sizin için bitirdik diyor. Yani bu yapan bilir, bilen konuşur deyince bir örnek daha vereyim. Mesela kalp nakli. Bir kalpten alıyor adam, öteki vücuda naklediyor. Şimdi bu adam kalp, bu nakli yapan adam uzman olması lazım, bilmesi lazım. Önüne gelenler adam yani bir duvardan resmi alıp öbür duvara çakmak gibi yapamaz herhalde. O kalbi oraya takabilmesi için mütehassıs olması lazım. Bu noktada ilmi inkişaf etmiş olması lazım. Kalbi, kalbin nereye takılacağını, hangi azat ve cihazatla işte uyumlu çalışır, ritmi nedir vesaire neyse bilmesi lazım. Neticede adam yapıyor, bilen de konuşuyor. Hemen mikrofonu uzatıyorlar, olay oluyor, konuşturuyorlar. Şimdi bu adam konuşuyorsa, yani kalbi hiçten, yoktan yaratan, kalbi yaşatan, kalbe hayat veren, kalbin etrafında bir sürü ağza ve cihazatı sevk ve idare eden, kalbin arkasında kainat fabrikasını çalıştıran, güneşi, semavatı sevk ve idare eden, baharı getiren, hayvanatı, nebatatı, yağmuru, okyanusları buharlaştıran, yağmuru indiren, yani elbette kalbi bilerek yapıyor. Öyleyse kalbin içindekileri de biliyor. Yani kalp nasıl mutlu olur, sıkıntıları, meşakkatleri nelerdir onu da biliyor. Maddi manevi her şeyini biliyor. Bilen de ne yapar? Konuşur. Konuşuyor. Diyor ki Ela bi zikrillahi tetmeinnül kulüp. Yani kalpler diyor ancak Allah'ı zikretmekle mütmain olur. Yani demek ki insan denilen makinenin mutlu olmasının yegane çaresi budur. Bugün insanlık para pul aramıyor. Yani bunları bulmuşlar. Rahatını, dünya şeylerini bulmuşlar. Bugün insanlık mutluluk, saadet, huzur arıyor. Onun çaresi de bu işte. Başka bir şey yok. Yani insanlık denen makinenin çarklarından iz, pas, gürültü, patırtı geliyorsa, yani depresyon, bunalım, ruhi hastalıklar, efendim intiharlar, yani insanlık hayatını tehdit edecek boyutlarda seyrediyorsa, bunun temel sebebi işte bu hakikatten gaflet etmektir yani. Evet. Madem bu sarayı, bu şehri bize güzel bir misafirhane, hem misafirhane, şu ebedi daimi menzilimiz olan ahirete gideceğiz ya, bir süre burada misafiriz muhakkaten. Misafirhane ve ticaretgah, hem de ebedi sonsuz bir hayatı kazanabileceğimiz, büyük karlı bir ticaretle elde edebileceğimiz bir ticaretgah yapmış. elbette bize karşı münasebatını ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitabı bulunacaktır. Şimdi Allah güneşi yaratmış soba olarak, kameri yaratmış gece lambası, yıldızları mum, koyunu, keçiyi, deveyi işte süt fabrikası, tavuğu yumurta fabrikası yapmış, dağları işte depo yapmış, envai çeşitli ihtiyaçlarımızı depolamış, denizlerde balıkları depolamış, işte yeryüzünü bir sofra yapmış, yeryüzünü rahmani bir hazine yapmış, mutfak yapmış ve bize bunların sunmuş ikram, ihsan, nihayetsiz ikram ve ihsanlarıyla bu yeryüzünü bize açmış, istifade ettiriyor. Yani bir sarayın misafirlerini davet edip en mükemmel şekilde sarayı tefriş edip tanzim edip en muazzam nimetlerle, ikramlarla, cömertliğiyle, rahmetiyle, merhametiyle en muazzam sofraları açsın, ikram etsin, ihsan etsin. Sonra da yani bunu boşu boşuna abes yapmış olamaz, değil mi? Sonra bundan bir maksadı, bir gayesi olması lazım gelir. İşte elbette bize karşı münasebatını ve bizden arzuları gösterecek bir defteri, bir kitabı bulunacaktır. Yani bizden ne istiyor Allah? Yani bir arkadaşımız bize bir çay ikram etse teşekkür ediyoruz. Bu kainatı bize musahhar eden Allah bizden ne istiyor? Arzusu nedir? Bir acı kahvenin diyorlar, atasözü galiba, 40 yıl hatırı var diyorlar. E o zaman yani güneşin emrimize verilmesinin kaç yıl hatırı var? Şimdi mesela ya güneş tamam da ne alakası var benimle diyebilirsiniz. Bütün insanlık olmasa, bir tek siz olsanız yeryüzünde, hayatınızın devamı için güneşe ihtiyaç var. O zaman diyebilirsiniz ki Allah güneşi benim emrime vermiş, güneşi benim için yaratmış diyebilirsiniz. Bunda mübalağa yok. E peki okyanusların buharlaşması, bulutların sevk ve idare edilip yağmurların yağmasının maliyeti, yani bir acı kahvenin 40 yıl hatırı varsa bunun hatırı kaç yıldır? Peki vücudumuzda kan dolaşımının hatırı, kanımızın pıhtılaşmasının hatırı, nefes almamızın hatırı kaç yıldır? Bir yerde bana anlattılar, dediler ki, bir abi dedi ki, bana bir çocuğu gösterdiler. Dediler ki bu görüp görebileceğin son örnek. Nedir? Çocuk uyuduğu zaman nefes alamıyormuş. Yani uyuyacağı zaman anne benim uyuyacağım diyormuş, makineye bağlıyorlarmış, öyle nefes alıyormuş. Nasıl bir hastalıksa. Yani yanlışlıkla uykuya dalsa çocuk ölürmüş yani. Allah bize her daim nefes veriyor. Her daim yeniden her nefeste yeni bir hayat bahşediyor bize. Onun arkasında kainatı bize hizmetkar kılıyor. Bunun hatırı ne kadardır? Evet. Bir şey daha söyleyeyim, çok enteresan. Ben çok etkilenmiştim doğrusu. Bir Hollanda'da öyle bir hasta varmış. Bir de benim işte bir arkadaşım vardı, müezzin. Onun çocuğu. Çocuk affedersiniz yani küçük abdesti gelince tutamıyor. Tutamaması da yani kaçırdığından falan değil. Onu tutacak mekanizma yok çocuğun vücudunda. 6 defa mı ne ameliyat olmuş. Daha da ameliyat olması gerekiyor ki o tedavi edilsin. Yani biz en küçük bir şeyin bile ne kadar büyük nimet olduğunu belki hiç düşünmüyoruz. Düşünemiyoruz yani. Nimetlerin içinde yüzüyoruz. Bunların fiyatı nedir? Bunların hatırı nedir? Dolayısıyla Allah elbette bize karşı münasebatını ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitabı olacak Allah'ın. Peki nedir? İşte o kutsi defterin en mükemmeli. 40 vecihle mucize, 25. söze havale ediyoruz. Kur'an nasıl bir mucizedir? Ve her dakikada hiç olmazsa 100 milyonun dillerinde gezen, nur serpen ve her bir harfinde asgari olarak en az 10 sevap ve 10 hasene, bazen 10 bin, bazen Leyla-i Kadir sırrıyla bir harfine 30 bin hasene. Şimdi tam da o ahiret pazarı açıldı yani. Ve meyve-i cennet ve nuru berzah, berzah aleminin nurunu veren Kur'an-ı mucizül beyandır. Bu makamda ona rekabet edecek kainatta kitap yoktur ve hiçbir kimse gösteremez. Burada Kur'an'ın tilavetinin ne kadar faydalı olduğunu anlatıyor. Sadece kalbimize, ruhumuza feyiz yağmıyor Kur'an okurken. Aynı zamanda kabrimize nur yağıyor. Alemi berzaha nur yağıyor. Aynı zamanda meyve-i cennet bizim için yaratılıyor. Her bir harfinde bazen 30 bin. Dolayısıyla böyle bir kitap yok yeryüzünde. Bu makamda ona rekabet edecek kainatta hiçbir kitap yok ve gösteremez. Peki bu Kur'an nereden geliyor? Bu ifadeler çok enteresan. Madem bu elimizdeki Kur'an semavat ve arzın Halik-i Zülcelal'inin rububiyet-i mutlakası noktasından geliyor Kur'an. Yani sema ve arzı yaratan ve terbiye eden Allah'ın kitabı Kur'an. Yani semayı ve arzı Allah insan için kesmiş, insan için biçmiş, insan için yaratmış. Oradan yağmuru indiriyor, buradan hububatı çıkarıyor. Adeta sema ve zemin, sema ve yer insan için izdivac ediyor. Yani dolayısıyla Allah mutlak rububiyetiyle, yani atomları terbiye ettiği gibi galaksileri, gezegenleri de terbiye eden Allah, semayı, zemini insan için terbiye etmiş. Mesela ben Alaaddin Başar hocamı çok takip etmiştim. Kitaplarını da çok okumuştum zamanında. Onun mesela şöyle enteresan bir şey var. Çok ince bir tefekkürü boyutu vardır hocamın. Mesela diyor ki, bitkiyle insan arasında zaten fiziksel olarak bir alaka var. Yani insanın bir boyutu nebatidir. Bitki çekirdekten çıkıyor, işte gövdesi. Sonra gövdeden dallar çıkıyor. Sonra dallardan meyveler çıkıyor. İnsan da işte bir damla su. Oradan işte insanın bedeni çıkıyor. Bedeninden kollar çıkıyor. Kollardan eller çıkıyor. O ellerle o meyveyi koparıyor. Demek ki Allah ağacı insan için yaratmış. Ağaç gibi sema ve zemini ve içinde ne varsa her şeyi mutlak rububiyetiyle terbiye eden Allah'ın kelamıdır Kur'an. Ve Kur'an Allah'ın azameti uluhiyeti cihetinden geliyor. Nedir yani azameti uluhiyet? Uluhiyet ilahlık demek. Hem de azamet mertebesinde bir uluhiyet. Yani mutlak mertebede, külli mertebede bir uluhiyet. Yani öyle bir Allah ki onun uluhiyeti eskimez, yıpranmaz, hükmünü kaybetmez, zayıflamaz, ezeli ve ebedidir. Bazen insanların teveccüh ve alakasıyla itibar kaybeden güya ilahlar olmuş yani. Sonra işte müzelerde falan sergiliyorlar onları. Yani insanlar ilgi duyarsa o ilah oluyor. İlgi duymazsa ilahlığını yitiriyor. Allah öyle değil. Ezeli ve ebedi ilah. Sonra fıtri olarak her zerrenin ibadet ettiği, her zerrenin tesbih ettiği bir ilah Allah. Bir uluhiyeti mutlaka, azameti uluhiyet sahibi. Ve emmin şeyin illa yüsebbihu bihamdihi sırrınca atomdan galaksilere, gezegenlere kadar her şeyi fıtri olarak Allah'ı tesbih ediyor. Bütün kainatı kendine abd, abid yapmış yani. Sonra bilim adamları bile aslında Allah'ın uluhiyetini kafir olduğu halde ilan ediyorlar. Mesela adam hücreyi anlatıyor, şaşırıyor, dehşete düşüyor. Şöyle vazife yapıyor, böyle vazife yapıyor. Veya gözü anlatıyor. Veya gözün üzerine konferans veriyor saatlerce. Veya göz hakkında işte kitap yazıyor sayfalarca. Aslında inanmazsa inanmasın. Aslında Allah'ın azamet-i uluhiyetini, azamet-i rububiyetini anlatıyor. Diğer taraftan kafirler de mesela Allah'ın uluhiyetine bir cihette itaat ediyorlar. Mesela fıtri kanunlar var. Mesela hani Nebe suresinde demin geçti ya mesela. Diyor ki işte geceyi sizin için bir örtü yaptık. Şimdi gece örtüsünün altına yatmayan var mı? Kafir de olsa herkes yatıyor. Yer çekimi kanuna itaat etmeyen var mı? Oksijen mesela her yeri kaplamış. Yani sen canlıysan nefes almak zorundasın. Kafirden olsan nefes alacaksın. Yani gözü açınca görmek bir kanun mu? Gözünü açıp görmeyen var mı kafir de olsa? Allah'ın koyduğu kanunlara itaat ediyorlar. Yani dolayısıyla kafirler bile. Yani Allah öyle bir ilah ki uluhiyeti, azameti uluhiyet mertebesinde, mutlak mertebede. İşte o Allah'ın kitabıdır Kur'an. Onu o cihetten geliyor. Veyhatay rahmeti canibinden gelen kelamıdır Kur'an. Yani her şeyi kuşatan rahmet sahibidir Cenab-ı Hak. Mesela bakın, bize bakan boyutu itibariyle bir örnek vereyim. Mesela koyun hal diliyle ne diyor? Yani senin ne ihtiyacın var? Süte mi ihtiyacın var? Sağ. Efendim yatağa ihtiyacın var. Rahat uyumak mı istiyorsun? Kürkümü, kıllarımı, yünümü kes. Daha neye ihtiyacın var? Et mi yemek istiyorsun? Başım sana feda olsun. Ciğerimi kebap yap. Daha ne istiyorsun? Her şey var. Gübresi bile bizim için faydalı. Yani dolayısıyla bu koyun gibi bütün kainat, güneş, semavat, yeryüzü, bitkiler, hayvanlar, her şey bize musahhar kılınmış. Bu Allah'ın apaçık rahmetidir. Böyle bir rahmet, ihatay rahmet sahibi olan, her şeyi kuşatan bir rahmet sahibi olan Allah'ın kelamıdır. Kur'an fermanıdır ve madeni rahmetidir. Rahmet madenidir. Şimdi böyle olunca bu Kur'an'a yapışsak ne sıkıntımız, ne elemimiz, ne kederimiz varsa ondan kurtuluruz. Ona yapış, her derde bir deva, her zulmete, her karanlığa bir ziya, her yeyse, her ümitsizliğe bir rica içinde vardır. Bugün mesela bir yerde konuştum da mesela şunu noktayı nazara verdim. Şimdi her derde bir derman nasıl içinde var Kur'an'ın? Mesela bir anne çocuğunu titrer yani. Çocuğu öksürse koşar, hasta olsa perişan olur. Çocuğu hastalık zamanında ne kadar meşakkat çekerse onun belki yüz misli, daha fazlasını anne çekiyor. Yani çocuğunu gözünden bile sakınıyor. O kadar şefkatle, merhametle çocuğun üzerine titriyor. Şimdi bu anne oldu da çocuk öldü. Şimdi bu çocuğu nasıl götürüp de çukurun içine, karanlığın içine defnedecek? Yılanların, akreplerin içerisine bu çocuğu nasıl koyacak? Nasıl o şefkati şeyi müsaade edecek? Yani çıldırması lazım. Yani perişan olması lazım. Belki intihar etmesi lazım. İşte bu derde bile Kur'an'da çare var. 17. mektup çocuk taziyenamesi. Vildanın muhalledun, o çocuklar ebedi yaşlanmayacaklar, cennet çocukları olarak kalacaklar ayetinin sırrını açıklıyor. O çocuk cennetlik kablel buluğ, yani buluğ çağından önce, buluğ çağından sonra vefat etmeyip önce vefat ettiği için, amel defteri açılmadığı için cennetlik bir. İkincisi, annesi cennetlik olmasa, günahkar olsa bile annesi vefat ettiğinde çocuk Allah katında nazarlığına binaen annesini görmek istediğinde çocuğu Allah cehenneme göndermeyecek. Belki annesini cennete gönderecek. Dolayısıyla annesinin babasının da cennete girmesine vesile. Öte yandan Kur'an'dan işte bu hakikate bakınca öte yandan ebedi bir ayrılık yok. O anne de hepimiz de ölüm bizim için umumi caddedir, öleceğiz. Dolayısıyla kabirde, cennette ebedi görüşülecek. Öte yandan isyana, şikayete hakkımız, haddimiz yok. Niye? O çocuk Allah'ın mülküdür. Onun kalbini çalıştıran Allah'tır. Kanından damarları akıtan Allah'tır. Ona hayat veren Allah'tır. Hayatının devamı için kainatı arkasında çalıştıran, güneşi, galaksileri, gezegenleri seferber eden Allah'tır. Öyleyse ben bu çocuğun sahibi değilim ki. O benim nezaretime verilmişti. Ben emanetçiydim. Emanetin sahibi, hakiki mülk sahibi olan emanetini geri aldı deyip sabır ve şükreder. Yani Kur'an'a yapışınca bu kadar dehşetli bir yara bile merhem sürülüyor, yaraya bile merhem sürülüyor, tedavi olunuyor. İşte bu ebedi hazinenin anahtarı imandır, teslimdir ve onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi, imanımızı, cümlemizin imanını inkişaf ettirsin. Allah'a itaat eden salih kullardan eylesin. Ve Kur'an'ı dinleyip kabul etmek, okumak, yaşamak, hayatımıza tatbik etmekte bizi muvaffak etsin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.